Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcısı Ufuk Vural, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen arkadaşımız Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz araştırmacı Can Acun, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Orta Doğu'da son yaşanan gelişmeler perspektifinde İran konusunu işleyeceğiz. Sayın Acun, İran'daki olaylar ilk olarak nasıl, ne zaman ve neden ortaya çıktı? Bunu sizden dinleyelim, ardından detaylara geçelim.
Evet. Tabii yaklaşık 10 gün önce İran'da sokak gösterileri bir anda başladı. Hı hı. Coğrafi anlamda baktığımızda ilk başta Meşet bölgesi, Türkmenistan sınırında başlayan olaylar bir anda ülke sathına hızlıca yayılmaya başlandı. Daha önce de İran'da aslında küçük çaplı bazı illerde çeşitli gösteriler olabilmekteydi. Ama bu derece ülke sathına bir anda hızlıca yayılan ve çok sayıda insanın sokaklara dökülmesinin beraberinde getirecek ölçekte bir durum, 2008'deki olaylardan itibaren İran'da rastlanabilmiş bir şey değildi. Hı hı. Bu anlamda tabii uluslararası kamuoyunun dikkatlerini İran üzerine çekmesini beraberinde getirdi. Temelde sorunlara karşı insanların sokaklara döküldüklerini gördük Meşet'te. O dönemde baktığımızda yumurta fiyatlarında çok yüksek bir artış yaşanmıştı. Yine çeşitli bankaların iflas etmesi sonucu çok sayıda mudi ortadaydı. Burada başlayan bir öfkenin sokaklara dökülmesiyle başladı süreç. Tetikleyen unsur bunlardı. Ama daha sonra adım adım gösterilen siyasal bir temele doğru da dönmeye başladığını ve İran rejimini hedef alan işte ruhani liderleri, dini liderleri ve siyasal liderleri de hedef almaya başlayan sloganlar görmeye başladık. Özellikle gösteriler ülkenin kuzeydoğusuna doğru yayılmaya başladı. İran adına Kuzeydoğu'nun önemi etnik ve mezhebi açıdan çok çeşitli bir bölge olması. Evet. Azeri Türklerin, Kürtlerin yoğun yaşadığı, Arapların ve Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Acaba bu süreç bir yandan da etnik mezhebi çatışmaya doğru da evrilebilir mi sorusu bu anlamda akıllarda oluşmaya başladı. Tabii rejim unsurları da pozisyon almakta zorlandılar. İlk başta bekle gör politikası izlediler.
Beklenen bir şey
yani çok güçlü devlet aygıtları olmasına rağmen bir anda ülke sathına bu şekilde gösterilerin yayılmış olması İran rejimi adına da bir sürpriz olarak değerlendirilebilir. Hareket etmekte, adım atmakta zorlandılar. Ruhani bazı olumlu açıklamalar yaptı. Herkesin kendini bir şekilde ifade etme hakkı olduğunu, gösteri yapabilme hakkı olduğunu ancak elbette şiddete başvurulmaması gerektiğini ifade etti. Bu olumlu bir açıklamaydı. Ama buna rağmen tabii ciddi olaylar yaşanmaya başlandı. İran bir anlamda polis güçleri sert şekilde müdahalelerde bulmaya başladılar. Ve bugünkü önümüze gelen rakamlara baktığımızda 20'den fazla insanın bu gösterilerde kısa sürede hayatını kaybettiğini gördük.
Evet.
Bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. 1000'den fazla kişi bilinen rakamlarla gözaltına alınmış durumda. Yine çok sayıda insan yaralandı. Tabii şu an için gösterilerin seviyesinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Rejimde kendi destekçilerini sokaklara dökerek dengeli bir meseleyi dengelemeye hala halk desteği olduğunu göstermeye çalışıyor. Bundan sonra tabii nereye gider? Bununla ilgili çok böyle somut bir şeyler ortaya koymak mümkün değil ama bu şekilde meselenin fotoğrafını İran içinden çekebiliriz diye düşünüyorum.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi rejim karşıtı gösterilerin sonlandırıldığını söyledi ama dün gece göstericiler yine sokaklara indi. Dediğiniz gibi yani rejime destek gösterileri de hız kesmiyor. Onlar da artıyor.
Sosyal bir hareketlenme var.
Evet.
Bununla ilgili şu gün bu tamamen bitirilmiştir, bundan sonra gösteriler devam etmeyecek diyebilmek çok kolay değil. Ama tabii İran bir şekilde şiddet kullanarak baskı yöntemiyle bu gösterilerin yayılmasını engellemeye çalışacak ve bunu bitirmeye çalışacak diye düşünüyorum şu an için.
Uzmanlara göre hedefte Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dini lider Ali Hamaney yani özetle 1979 devrimi var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Yani tabii şimdi bir olgu var karşımızda, yaşanan gösteriler. Bunun sebepleriyle ilgili farklı açıklamalar var. Bazı determinist yaklaşımlar. Bunu sadece İran'ın iç meselesi olduğunu, ekonomi temelli veya siyasal temelli, özgürlüklerle alakalı olduğunu iddia ediyor. Diğer bir bakış açısı ise özellikle işte rejim aygıtlarının ifadeleri ve İran'ı destekleyen ülkelerin yaptığı açıklamalar, bunun tamamen uluslararası bir komplo olduğunu, işte arkasında Amerika, İsrail, Körfez ülkelerinin olduğu ve bir şekilde göstericileri mobilize ederek İran'da bir karışıklık yaratmaya çalıştıkları, hatta bir rejim değişikliği oluşturmaya çalıştıkları iddia ediliyor. Benim yaptığım analizde daha ortada duruyorum aslında. Hem İran'da yaşanan bazı temel yapısal sorunların getirdiği bir gösteri dinamiği var, ama hem de uluslararası bazı müdahaleler de elbette söz konusu. Temelde şunu görüyoruz. Bir defa İran'da hakikaten ekonomi çok ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. Yani son 5-6 yıllık grafiklere baktığımızda milli gelirin 600 milyar dolardan 350 milyar dolara kadar düştüğünü görüyoruz. İran halkı çok ciddi anlamda fakirleşmiş durumda. Son yapılan İran Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışmada yine İran halkının en az %40'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözüküyor. Özellikle gıda enflasyonunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. İşte yumurta fiyatlarındaki artışın bir şekilde bu tepkiye dönüşmesinde genel anlamda gıda fiyatlarının çok ciddi anlamda artması ve İran'daki sıradan halkın gelir seviyesinin, alım gücünün düşmüş olması çok önemli. Tabi burada petrol fiyatlarının düşmüş olması, ama bununla birlikte mesele İran'ın kötü yönetildiğini görüyoruz. Yani ciddi anlamda yolsuzluklar söz konusu. Yapısal reformlar gerçekleştiremiyor. Nükleer müzakerelere kadar uluslararası yaptırımların çok ciddi tabi maliyeti oldu. Ve her şeyin ötesinde İran'ın bölgedeki yayılmacı politikaları ve bunların ürettiği maliyet. Bugün İran'a baktığımız zaman Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da geniş anlamda askeri ve siyasi hamleler içerisinde. Bunların da tabii milyarlarca dolarlık maliyeti var. Göstericilerin zaten sloganlarında değil mi?
Evet, bunları halkın görmek en çok mümkündü. Karşı durduğu.
Biz Lübnan'da artık maddi kaynaklarımızı Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye değil, bize harcanmasını istiyoruz diyor. Bu çok haklı da bir talep ortalama bir İranlı açısından baktığımızda. Dolayısıyla meselenin böyle bir yönü var. İkincisi ise tabii İran'daki otokratik rejim. İran'da şu anda görüntüde bir seçim sistemi var. Ama arka planda işte
dini bir lider
ordunun, devrim muhafızlarının, besiç güçlerinin, ekonominin önemli bir kısmının bu ağa bağlı olduğunu görüyoruz. Şeffaf olmayan, yolsuzlukların yaşandığı bir sistem söz konusu. Dolayısıyla insanların buna yönelik de ciddi tepkileri var. Şunun bence altını çizmek gerekiyor. Türkiye etkisi. Arap Baharı sürecinde Türkiye bir rol model olmuştu tüm bölge ülkelerine. Türkiye'yi önemli kılan şey neydi? İşte demokratikleşen bir ülke. Halkın taleplerini, tabii dini değerleri siyasette temsil edebilen bir iktidar var. Ama aynı zamanda ekonomik refah sunabilmiş. Halkına demokrasiyi getirebilmiş. Başarılı bir model vardı. Şimdi küresel iletişim imkanlarının olanaklarıyla Arap ülkelerinde yaşayan özellikle gençler Türkiye'yi ve dünyanın geri kalanını çok rahat bir şekilde görüyorlar. Sosyal medya olsun, diğer konvensiyonel medya araçlarıyla olsun. İşte El Cezire etkisi dediğimiz bir etkiydi bu aslında. Şimdi İran'da da benzer bir durum var. Her yıl yüz binlerce İranlı, özellikle de gençler, Türkiye'ye turist amaçlı geliyorlar. Ve sosyal medyadan, yine diğer medya olanaklarıyla Türkiye'yi kendi ülkeleriyle kıyaslıyorlar. Ve onların da tabii haklı talepleri var. Daha refah içerisinde, daha özgürlükler içerisinde, daha iyi imkanlarda yaşamak istiyorlar. Ama kendi ülkelerinin rejiminin politikasına baktığımızda, tüm enerji kaynaklarına rağmen, ki İran'ın dünyanın en büyük gaz ve doğal bir anlamda petrol kaynaklarına sahip, tüm bunlara rağmen kendi halkına refah sunamayan, bunun yerine işte Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de maceralara girmiş, savaşlar içerisine girmiş, ideolojik bir mücadele içerisine girmiş bir rejim söz konusu.
Kazanımlar bunlar var aslında, ama kazanımlar halk tarafından görünmüyor.
Tabii şimdi yani Suriye'deki askeri bir kazanım, işte bir şehrin ele geçirilmesi veya Esed rejimin ayakta tutulması veya Yemen'de Husilerin İşte Sana'yı elinde tutuyor olmasının ortalama sıradan bir İranlı gence vaat ettiği hiçbir şey yok. Evet, rejimi destekleyen İran'da ideolojik dar bir halk kesimi var. Ama bunlar tabii ölçek olarak baktığımızda çok sınırlı kalıyor. Sokaklara dökülen insanların çok haklı ekonomik, özgürlüklere ilişkin, kendi yaşamına ilişkin talepleri var. Bunlar da ister istemez işte İran'daki bu gösterileri tetikleyen bir zemin üretmiş durumda.
Göstericilerin sanırım çoğunluğunu da gençler oluşturuyor. 90 ve sonrasında doğanlar.
Tabii. İran rejimi aslında kendi gençliğini yaratmaya çalıştı. İdeolojik bir yönlendirme yapmaya çalıştı, eğitim vermeye çalıştı. Ama bunda başarılı olamadığını gördük. Şu anda ülkeyi İranlı gençler büyük ölçekte terk etmeye çalışıyorlar. Evet. İran ciddi anlamda gençlerini kaybediyor. Bir kısmı Türkiye'ye geliyor, bir kısmı dünyanın çeşitli ülkelerine, başta Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Tabii İran'ın geleceği adına çok olumlu bir şey bu anlamda söylemek mümkün değil.
Dünyadan ne tepkiler geldi protestolara?
İşte bu meselenin dış boyutu açısından önemliydi. Gerçekten de gösteriler yaşanmaya başladığında bir anda işte Amerikan Başkanı tweetler atmaya başladı, evet. Trump. Doğrudan İran yönetimini hedef alan ve aslında sahada gösteri yapan sıradan halkın da işini zorlaştıracak şeylerdi bunlar. Çünkü rejim aygıtları hemen onları ajan olmakla, batılılara çalışmakla, evet, sıradan halkı suçlamaya başladı. Halbuki halk ilk başta kendi ekonomik temelli talepler için sokaklara dökülmüştü. Ama Amerika ve bazı İsrail, Körfez ülkeleri bundan yararlanmaya çalışarak bu sürecin arkasındaymış gibi görüntü vermeye başlamaları böyle bir algının da oluşmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri daha ilk andan dediğim gibi hem başkanlarına attığı tweetler hem Beyaz Saray'ın açıklaması, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla bir anlamda İran rejimini hedef almaya başladı. Avrupa ülkeleri biraz daha dengeli bir politika izlemek istediler ama onlar da rejimin özellikle göstericilere müdahale etmesini kınadılar. Körfez ülkeleri tabii bundan yararlanmaya çalıştı, istismar etmeye çalıştılar. Bir de daha İran'ı destekleyen ya da ortada duran ülkeler vardı. Bunların içerisinde Türkiye'yi de sayabiliriz. Rusya bunların tabii, evet, önemli unsurlarından bir tanesiydi. Türkiye ilk başta Dışişleri Bakanlığı dengeli bir açıklama yaptı. Ruhani'nin sözlerini temel aldı. Evet, Türkiye'de İran halkının demokrasi çerçevesinde taleplerini dile getirmesi ve gösteri yapmasını destekliyor. Ama burada asla şiddete başvurulmaması ve istikrarı bozacak adımlar atılmaması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla bu yönde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü ve Türkiye'nin bu anlamdaki desteğini ifade etti. Tabii Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklardan en fazla zarar gören ülkelerin başında geliyor. Yanı başında Irak ve Suriye'de yaşayanların Türkiye maliyeti çok açık. Dolayısıyla Türkiye İran'ın da böyle yeniden bir maceraya girmesini, bu anlamda iç karışıklıklara gebe kalmasını istemiyor. Bu anlamda da evet, itidal tavsiyesinde bulunuyor. İran hükümetini de belli anlamda uyarırken göstericilerin de asla şiddete başvurmaması gerektiğini ve dışarıdan uluslararası bir müdahale asla zemin oluşturulmaması gerektiği söyleniyor. Bu anlamda çok net şekilde Türkiye'nin ifadeleri oldu.
Dışarıdaki müdahalelerden bahsederken bir de şu konuşuluyor. CIA'de İran masasında görevli bir isimden, evet, bahsediliyor. O ismin İran'ı karıştırdığından bahsediliyor. Bunlar konusunda neler düşünüyorsunuz?
Tabii o profil önemli. Daha önce de İran çalışmış bir isim ve şimdi operasyon anlamda CIA'de İran masasının başında. 2018 İran yılı olacak. Yani bu bir defa kesin, açık bir şekilde önümüzde duruyor. Amerika Obama döneminde İran'a jeopolitik açıdan çok geniş bir alan açtı. Hatta onu destekleyecek, önünü açacak hamleler de bulundu. İran'da bunu fırsata çevirerek nüfuz alanını, yayılmacı politikalarını artırdı. Irak'ı, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'a kadar oluşan bir Şii ağ oluşturmak, Şii hilal oluşturma çabası içerisine girdi. Ama yeni ABD yönetimi, özellikle Obama dönemi sonrasında Trump iktidarında İran karşıtı pozisyonların Amerika'da şu anda iktidarı ellerinde tuttuğunu görüyoruz. Hem Beyaz Saray'da ama diğer devlet kurumlarında, Kongre'de başta olmak üzere temsilciler meclisi ve senatoda, Pentagon'da İran karşıtı bir algı oluşmuş durumda. Ve tam olarak bölgede Amerikan çıkarlarını tehdit eden önemli unsurun şu anda İran'ın yayılmacı politikaları olduğunu düşünüyorlar. DAEŞ'in de artık iyice minimize edildiği, elimine edildiği bir ortamda İran'ı adım adım hedef alacaklar. Tabii bölgesel bir dizayn çabası var burada. Özellikle Trump'ın Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı, damadı Kushner'in Körfez ülkeleri liderleriyle, mesela Muhammed Bin Selman, Muhammed Bin Zayed gibi isimlerle ve İsrail'in içerisinde olduğu bir ittifak ağı oluşturduğunu ve bunların bir şekilde bölgeyi kendi çıkarlarını merkeze alarak dizayn etme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte bu Kudüs, Amerikan Kudüs hamlesinde de, daha önce Katar'a yönelik hamlelerde de, zaman zaman Türkiye'yi de hedef aldıkları çerçevede bunu görmek mümkün. Ama şu anda temel hedefleri İran olacak. İran'ın nüfuz alanını belki hedef alabilirler. İşte İsrail'in Hizbullah'ı hedef alması, Yemen'de Husilerin hedef alınması, Irak, Suriye'de Şii milis unsurların hedef alınmasını görebiliriz. İran'da da tekrardan ekonomik yaptırımları hızlandırarak devam etmesi mümkün olabilir. Amerika şu anda temelde belki de bu göstericileri kışkırtarak ya da göstericilere İran devrim muhafızlarının devlet aygıtlarına sert şekilde müdahale etmesini sağlayarak İran'daki o görüntüyü, işte despotik rejim görüntüsünü tekrardan oluştururup Avrupa ile İran arasında olası bir normalleşmeyi de engellemeye çalışıyor. Hı hı. Trump'ın en temel seçim vaatlerinden bir tanesi nükleer müzakereleri tekrardan anlaşmayı iptal etmekti. Ve İran'a yaptırımları tekrar uygulamaktı. Ama bu konuda Avrupa devletlerinin Amerika'dan farklı bir pozisyon almış olduğunu gördük. Ama eğer şimdi İran'da gerçekten göstericilere yönelik şiddet uygulanmaya başlanırsa Avrupa'da daha fazla Amerika'nın yanına yaklaşabilir. Ve Amerika bir anlamda burada da istediğini alabilir. 2018 boyunca ben İran'a yönelik bu koalisyonun hamleler yapmaya devam edeceğini düşünüyorum.
Gösterilerin İran ve bölge için ne gibi sonuçları olabilir? Yani sonuçlardan önce aslında bu gösteriler giderek artacak mı sizce? Yoksa bir şekilde bitecek mi?
Ya tabii bunu öngörebilmek çok zor. Çünkü bu anlamda sosyal hareketlere yönelik böyle iddialı cümleler kullanmak mümkün değil. Arap Baharı bir anda başladı ve tüm ülkeleri içerisine sardı. Tunus'ta başlayan gösteriler Mısır'a domine etkisiyle vurdu. O zaman herkes Mısır asla Tunus değildir, mübarek bir hal değildir şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Ama bir anda Mısır'da da gösterilerin rejimi 30 yıllık mübarek iktidarını hızlıca devirdiğini gördük. Sonra başka ülkelere yansıdı. Suriye'de iç savaşa dönüştü. Şimdi İran'da nereye doğru evrilebilir bunu öngörebilmek mümkün değil. Ama tabii birkaç tane senaryodan bahsedebiliriz. Bir defa ekonomideki bu sıkıntılar devam ettiği sürece İran'da işlerin iyi gitmeyeceği açık. Bunu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi 80 küsur milyon nüfuslu bir ülkede 40 milyondan fazla insan yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor ve bu kadar zenginliklere, petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olmalarına rağmen İran bölgede yayılmacı politikalarına devam ediyor. Yani hiçbir yerde geri adım atmış değil. Karşısında büyük bir blok oluşmasına neden oldu. Yemen'de hala Husileri desteklemeye devam ediyor. Hizbullah üzerinden Lübnan'ı kontrol etme çabasında. Irak'ta kendi Şii milislerden, Şaibiler üzerinden kontrol sağlama çabasında. Suriye'de Esed rejimini destekliyor. Çeşitli hamleler yapıyor. Dolayısıyla karşısındaki bloku da tahrik etmeye devam eden bir ülke var. Hem yapısal sorunları var. Ekonomisi çok ciddi anlamda sıkıntılar içerisinde. Nükleer anlaşmadan sonra ciddi beklentileri vardı İran'ın. Evet. Ama bunlar gerçekleşmedi.
Ambargolar bir kısmı kalktı.
Bir kısmı buna kalktı rağmen. Ama buna rağmen olumlu gelişmeler olmadı. Çünkü hemen ABD'de iktidar değişikliği ve Trump'ın gelmesiyle birlikte ve Trump'ın İran'ı hedef almasıyla o beklentiler de ortadan kalkınca İran'ın ihtiyacı olduğu uluslararası yatırımda İran'a gelmemeye başladı. Ülkede çok ciddi altyapı sorunları var. Yani ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık sisteminde ciddi sorunlar var. Şimdi petrol fiyatlarına bağlı bir ekonomi söz konusu. Bundan sonra petrol fiyatları nereye doğru evrilebilir? Bununla ilgili öngörüde bulunmak zor. Ama Uluslararası Enerji Ajansı petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Amerika'da çünkü ciddi anlamda petrole ve doğalgaza yatırım yapılıyor. Bu kaya gazı teknolojisinin gelişmesi bir anlamda petrol üreticilerini zorlayan bir unsur. Petrol fiyatı böyle 60 dolarlar civarında Brent petrol kalmaya devam ettiği sürece İran ciddi anlamda ekonomi sıkıntısı yaşamaya devam edecek. Şimdi nükleer meseleyi de Trump adım atıp İran'a tekrardan uluslararası yaptırımlar da getirmeye başlarsa bunun çok daha fazla halk üzerinde, sıradan halk üzerinde olumsuz etkisi olacak. Dolayısıyla bu da İran'da hep böyle bir halk hareketlenmesinin beraberine getirebilecek bir zemin oluşturabilir. Şu an için evet şiddet kullanarak güçlü devlet aygıtları ile birlikte İran'daki gösteriler bastırılmış gibi gözüküyor. Ama bunlar tekrardan fire verir. İran'ın farklı zayıflıkları da var. Mesela sadece ekonomi temelli değil. Bugün İran'da çok ciddi etnik farklılıklar var. İşte Kürt bölgesinde Kürtlerin hareketlenmesini görüyoruz. Evet. Özellikle buraya da batılı ülkelerin ve körfez ülkelerin yatırım yaptığını biliyoruz. Şimdi KDPİ hareketlenmesi var. PKK'nın PEJAK yapılanması söz konusu. Bunlar silahlı terör yapılanmalar ve İran'da devamlı bir anlamda tehdit oluşturmaya devam ediyorlar. Yine Belucistan bölgesinde Beluci ayaklanmaları söz konusu olabiliyor. Şimdi Ahvaz bölgesinde özellikle Sünni Arapların zaman zaman İran rejimine karşı hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi bu tarz kırılganlıklara da sahip İran. Bölgede büyük bir jeopolitik mücadele içerisinde. Ekonomisi bunu kaldıracak yeterlikte değil. Ciddi yapısal kırılganlıkları var. Dolayısıyla 2018 İran için çok kolay geçmeyecek bu. Bunun altını çizmemiz gerekiyor.
Evet. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah zaten demiş. Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlarla kıyaslanamaz demiş. Yani 2009'da da İran yakın bir tarihte zaten bir kırılganlık yaşamış.
Bunun doğru ardından, yani 2008-2009 döneminde çok ciddi gösteriler oldu. Orada tabii meselenin daha siyasal liderlikleri vardı. Şimdi o siyasal liderlerin çoğu ev hapisinde. Rejim onları başarısız kılmayı başardı ve bir şekilde bastırdı. Daha ciddi siyasal hareketlenmelerdi. Ama şimdi yaşananlar, evet, bir siyasal liderliği yok ama bu belki de daha tehlikeli olabilir İran adına. Eğer sosyolojik dip dalgası bir şekilde önüne geçilemezse, insanların meşru talepleri yerine getirilemezse, bunlar zaman zaman kendini bastırılsa bile tekrardan gün yüzüne çıkartacaktır. Artık halkın taleplerinin bir şekilde İran rejimi tarafından karşılanması gerekiyor. İran atabileceği adımlar var aslında. Şimdi bir defa öncelikle yayılmacı politikalarından kısmen de olsa vazgeçerek bu ekonomik kaynaklarını kendi içerisinde harcamaya başlaması gerekiyor. Bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurması gerekiyor. Başta da Türkiye olmak üzere. Şimdi evet, son dönemde Türkiye ile İran arasında bir yakınlaşma var. Ama Türkiye'nin özellikle önemli beklentileri hala İran tarafından karşılanmış değil. İran ne yazık ki komşu bir ülke olmasına rağmen uzun dönem PKK'ya yatırım yaptı. PKK'nın çeşitli unsurlarını destekledi. Türkiye'ye karşı kullanma çabası içerisine girdi. Şimdi bu tip adımlardan artık İran vazgeçmeli. Bölgenin normalleşmesi için, istikrarın oluşması için adım atmalı. Suriye'de Astana sürecini biz İran'la birlikte götürürüz. Evet, Türkiye Rusya'nın aslında ortak bir projesi ama İran da buna dahil oldu. Bir defa Suriye krizinin artık bitirilmesi gerekiyor ama İran da bunu kendi lehine, kendi çıkarına, kendi alanını genişletmek için kullanmaktan vazgeçip bölgenin normalleşmesi için yatırım yapması gerekiyor. Bölgede kaos oluşmaya devam ettiği sürece, bu vekaletler savaşı devam ettiği sürece İran'a yönelik hesabı olan büyük küresel güçler de bunları İran aleyhine kullanabilme potansiyeline sahip. Dolayısıyla İran artık bir bu yayılmacı politikadan vazgeçmeli. Finansal kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını kendi halkına refah için harcamalı. Bunun ötesinde bölgenin istikrarı ve normalleşmesine yatırım yaparak küresel müdahaleleri engellemeye çalışmalı diye düşünüyorum.
Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran için toplanıyor. Türkiye saatiyle 23'te toplanacağı söylendi. Bu konseyden İran için ne sonuç çıkacak bir öngörünüz var mı?
Bugünkü hamle Amerika'nın hamlesi. Amerika bir şekilde İran'da yaşanan olayları işte dünya kamuoyunun gündeminde tutabilmek adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni araçsallaştırmaya çalışıyor. Tabii 15 üyeden oluşuyor Güvenlik Konseyi. 5 daim üye ve 10 geçici üye. Şimdi en az 9 üyenin meselenin tartışılması için onay vermesi gerekiyor. Bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Çünkü Rusya, Çin gibi ülkeler engellemeye yönelik hamleler yapacaktır. Tabii Güvenlik Konseyi'nde görüşme kararı alınsa da Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir karar çıkması söz konusu değil. Zaten sadece görüşme üzere toplanacak. Ama Amerika'nın temel stratejisi şu: İran meselesini devamlı gündemde tutabilmek. Özellikle Avrupa ülkelerini de yanına çekerek ilk aşamada bu nükleer anlaşmayı iptal edebilmek ve tekrardan uluslararası yaptırımları İran'a uygulayabilmek, adım adım İran'ı böyle dar bir alana, rejimi sıkıştırabilmek. Bunun için hamleler yapmaya devam edecektir.
Profesör Doktor İlber Ortaylı, İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz dedi. Bu da farklı bir yorum. İran'ın iç yapısı biraz daha farklı diğer ülkelerden. Daha oturmuş siyasi bir yapısı var. Geçmişi daha oturmuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de katılıyor musunuz İlber Ortaylı'ya?
Yani her ülke tabii kendi nevi şahsına münhasır. Evet. Yani Tunus da farklıydı, Mısır da farklıydı. Türkiye'de farklı, diğer ülkeler de birbirinden farklı. Şunu söylemek doğru, İran hakikaten güçlü bir devlet yapısına sahip. Bir defa kadim bir geleneği var, devlet geleneği var. Ama Şah dönemine baktığımızda da 79 öncesinde İran çok güçlüyken bir anda Şah'ın halk hareketleri tarafından ve dış operasyonlarla kısa sürede devrildiğini gördük. Yani çok iddialı olmamak lazım ama tabii bu yaşanan gösterilerin bir anda rejim değişikliğine gidecek kadar yaygınlaşacağı ve İran'da bir iç savaşa, iç çatışmaya dönüşeceğini ummak mümkün değil. Bu çok iddialı yaklaşımlar olur. Ben de bu anlamda Ortaylı ile benzer düşünüyorum. Yani Suriye'deki yaşanan gelişmelerin bir anda İran'da vuku bulmasını beklemek mümkün değil. Suriye'de bir defa bir azınlık rejimi vardı. Nusayriler ülkenin %10'unu kontrol etmesine rağmen Hafız Esad'ın darbe yoluyla iktidara geldiği, ardından Beşar Esad'ı iktidarını devrettiği bir yapı vardı karşımızda. Arap Baharı'nın etkisiyle gösteriler başladı ve ülkedeki bu yapısal kırılganlıklar karşısında rejim çok zorlanmaya başlandı. Geniş halk kitleleri, özellikle de Sünniler bu azınlık rejimine karşı hareketlendi. Uluslararası bir destek oluştu o dönemde. Ama buna rağmen Esad rejimi de işte İran ve Rusya'nın müdahalesiyle bir şekilde devrilmekten kurtuldu. Bu anlamda bakarsak evet, İran'daki dengeler, dinamikler bambaşka ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bir anda da ciddi zayıflıklar ve kırılganlıklar var. Bunları da görmezden gelmemek gerekiyor. Bir defa etnik ve mezhep açıdan belli bir çeşitlilik var. Şimdi Kürtler hareketlenmiş durumda. Azeriler son dönemde çok daha milliyetçi söylemlerle siyaset üretmeye, hareketlenmeye, mobilize olmaya başladılar. Araplar özellikle Körfez ülkelerinin etkisiyle hareketlendi. Belucistan bölgesinde, Pakistan-Afganistan sınırında bir şekilde Belucilerin hareketlenmeye başladığını görüyoruz.
İran'daki Türklerin evet. bir beklentisi olacak mıdır?
Yani gösteriler oralara da yayıldı ve Azeri Türklerin çok ciddi anlamda mobilize olmaya başladıklarını gördük. Onların son dönemde bir milliyetçilik dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve İran rejimine karşı çok daha fazla hareketlemeye başladığını görüyoruz. İşte bu yaşanan gelişmeler, ekonomik sıkıntılar ve uluslararası müdahaleler İran'daki bu yapısal kırılganlıklarını, fayatlarını tetikleyebilir. Bu önemli ve bir anda hiç beklenmedik olayların yaşanmasına neden olabilir. Diğer bir mesele ise İran kendi gücünün ölçeğinin çok üzerinde bölgede yayılmacı politikalar izlemeye başladı. İşte Amerika'nın Irak ve Afganistan işgaliyle Sünni rejimlerin yıkılması, Sünni devletlerin yıkılmasını fırsata çevirdi. Kendi alanını genişletmeye başladı. Hizbullah üzerinden Lübnan'ı, Husiler üzerinden, milis güçler üzerinden Yemen'i kontrol altına almaya çalıştı. Bu da tabii İran'ın karşısında Körfez ülkeleri gibi, işte Türkiye gibi zaman zaman ülkelerin hareketlenmesine ve karşı blok oluşturmasına neden oldu. Bu kadar kendi gücünün ölçeğinin ötesinde hareketlenmeye çalıştığın zaman bunun çok ciddi maliyetleri de oluyor. Dolayısıyla bunları da ödemekle karşı karşıya İran kalacak ve ciddi anlamda zor bir dönem geçirecek diye düşünüyorum.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz Sayın Acun. Bu İran'la ilgili son sözlerinizi alabilir miyiz?
Yani şunu söylemek istiyorum. Bu tip sosyal hareketlerle ilgili sosyal bilimcilerin, işte think tank araştırmacıların çok iddialı şeyler söylemesi çok doğru olmaz. Ama şunu öngörebiliriz. Bölge İran merkezi yeni bir döneme doğru gidiyor. DAEŞ merkezli 2 yıl boyunca süreç devam etti. DAEŞ bazen araçsallaştırıldı, bazen onun üzerinden siyasetler üretildi, kazanımlar elde edilmeye çalışıldı. Ama şimdi küresel güçler başta ABD olmak üzere ve Körfez ülkeleri, İsrail'le oluşturulan blok İran'ı hedef alacak. İran da onlara karşı bir hareketlenme içerisinde. Dolayısıyla 2018 yılı, 2019 yılı, önümüzdeki yıllar boyunca İran'da hareketli bir dönem göreceğiz. Bunu söyleyebiliriz.
2018 İran yılı olacak diyorsunuz.
Ben öyle görüyorum.
Şunu da eklemek istiyorum aslında. Yani sadece gösteriler rejim karşıtı değil, rejim destekçisi gösteriler de artıyor. Bunlarla ilgili de son cümlelerinizi
yani
alalım.
Yani şöyle, rejim İran devlet aygıtları kendilerinin de ciddi bir halk desteği olduğunu gösterebilmek adına hem İran'ın içerisinde hem de uluslararası kamuoyu açısından kendilerine yakın halk kesimlerini mobilize ederek sokaklara döktü. Şunu ifade etmek lazım. Tabii 79 devriminden bugüne kadar rejimin eğitim sisteminden, ideolojik yönlendirmesinden geçen geniş de bir kesim var. Yani İran'da halkın önemli bir kısmı da bu devlet aygıtlarını, rejimi, mevcut İran ideolojisini destekliyor. Onlar da sokaklara dökülerek biz de buradayız, size bu rejimi yedirmeyeceğiz demeye çalışıyorlar. Bu önemli tabii, mesela psikolojik boyutu da var. Psikolojik olarak üstünlüğü ele geçirme çabası rejimin. Tabii bunların asla bu iki grubun karşı karşıya getirerek bir çatışma dinamiği oluşmaması gerekiyor. Bu İran adına çok tehlikeli bir süreci tetikleyebilir. Buna şu ana kadar dikkat edildi. Halk kesimler arasında bir çatışma dinamiği yaşanmadı. Bu olumlu bir şey. Umarım bundan sonra da olmaz. Çünkü tehlikeli bir oyun yani.
Evet. Programımızın sonuna geldik. Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz. İran'la ilgili çok önemli bilgiler verdiniz bize. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye penceresinden.